bu aylarda genelde Türkiye şöyle hafiften gevşer, biraz rahatlardı. Siyasilerimiz de yavaştan tatile falan giderdi ama şimdilik öyle bir şey olmayacak gibi.
Bilgiyi, eğitimi her tarafa yaymak için dünyada cahil insan bırakmayacak bir hale gelmek için de kullanabilirsiniz. Bu saçma sapan komplo teorilerini, aşı karşıtlığını, yalanları yaymak için, işte trolleri beslemek için de kullanabilirsiniz.
Sanırım son zamanlarda korkulmak, sevilmekten iyi bir siyaset anlayışı benimsenmeye çalışılıyor. Fakat hiçbir zaman korkutularak yönetilmek sonucunda başarılı kimse yıkılmadı.
Ahu Özürk'le fotoğrafın tamamı her cumartesi saat 14'te RSFM'de.
Güzel bir hafta sonu diliyorum. Bugün Eylül'ün son haftalarına giriyoruz artık. Şu tweet'i de bir mesajı da atmaya çalışıyorum. Attığım insan da sevgili Murat Harel, bize bağlandığı için iddianamelere giren, sonra da bir süre hapis yatan sevgili gazeteci arkadaşımız bu hafta sonu doğum gününü kutluyor. Biz de buradan kutlamış olalım. Ama bir iki küçük bilgi hemen hızlıca, birazcık akademik çalışma, birazcık başka işler filan derken sevgili RSFM ve Sputnik yönetiminden bir süreliğine bana biraz müsaade edin dedim. Hafta sonu programlarımız için sizlerden de müsaade rica ediyorum. İnşallah kazasız belasız yeniden yeni formatlarda, belki farklı güzel şeylerde yine birlikte oluruz önümüzdeki aylarda. Ama Türkiye belli ki kritik birkaç aya giriyor. Pek çok siyasi gözlemciye göre Mart 2021, Temmuz 2021 arası bir seçim artık kaçınılmaz gibi gözüküyor. Siyasi iktidar çok sıkıştı. Cuma günü gelen HDP gözaltıları belki bunun ilk işaretlerinden biri. Onun öncesinde Perşembe günü yapılan faiz arttırımı, çok gönülsüz de olsa 2 puanlık en azından fiyatı, piyasayı rahatlatmaya yönelik faiz arttırımı bunlardan birinin işareti. Bugün böyle hakikaten final, sezon finali yıldızlar takımı şeklinde hem siyasi hem ekonomik analizlerimiz var. Hem Atiye dizisini mahkemeye veren, prodüksiyon şirketi mahkemeye veren sevgili Buket Uzuner'e de soracağız. Gerçekten Defne Kaman'ın maceralarından çalıntı mıdır Atiye'nin son sezonu, özellikle çok benzerlikler taşıyormuş. Ama önce biraz para, pul, faiz, haftası, bütün hafta bekledik, ne oldu ne bitti. Sevgili Artuç Koca Balkan, hep bu yayınların yıldızı olur, hep de son programında yayın yıldızı olsun bakalım. Artuç, çok teşekkürler yayınımıza katıldığın için.
Ahu, esas yıldız sensin, biz senin yanında sönük kalırız, teşekkür ederim.
Estağfurullah, olur mu, her zaman. Ama ekonomistler yeniden yıldız oluyor gördüğüm kadarıyla. Merkez Bankası pek çok sitemi ve tavsiyeyi kale aldı. Beklenmez, gelmez denen arttırımı yaptı. Yine de yeterli mi çok tartışılıyor. Sen ne gördün? Sonra da bugün bakıyorum bazı başka şeyler, kambiyo vergisi, şu bu vesaire gibi, hani bir normalleşme şeyi duyuyorum sosyal medyadaki ekonomistlerimizden, ama galiba bunları yapmak için birazcık geciktik mi? Bir de onu bir yorumla, sonra bir tane de bunun başka büyük bir resmin parçası olup olamayacağını soracağım.
Şimdi yeterli mi değil mi konusunda hani siyasi bir söylem çok kullanılmıştı. Yetmez, hı hı, ama evet.
Yani, öyle.
Yetmez ama evet. Bizim gibi gelişen ülkelerde yani eşeğini kaybedip tekrar bulmak bu işin doğasında var.
Doğru.
Çünkü her gelen kendince bir ekonomik çözümle geldiğini düşünüyor. AK Parti ilk geldiğinde daha beynel minel bir çözümle gelmişti ve başarısını uzun süre devam ettirdi. Şimdi bu noktada alınan karar ciddi bir rezerv kaybının ardından gerçekleşmiş gibi gözüküyor. Ama doğru bir karar mıdır? Kesinlikle doğru bir karardır. Hı hı. Ama yeterli olup olmayacağı konusunda yani cumadan başlayarak sınav vermeye başladık. Yani, hı hı, senin söylediğin bir normalleşmeyse bu. İşte aktif rasyosu dediğimiz verilecek kredi miktarının belirlenmesinden kullanılacak döviz mevduatlarının nereye gideceğine kadar pek çok şeyi belirlemek yükü olan siyasi, hı hı, ekonomik erkin piyasaları şaşırtmak mı yoksa tahmin edilebilir şekilde bir normalleşme içerisinde olacak mı olmayacak mı noktasındaki Perşembe gününden başlayan adımlarını takip edeceğiz. Bana göre hükümet ekonomi tarafı bundan sonra normalleşmek için siyaseten nasıl senin konuna giriyorum ukalalığımı mazur gör Akdeniz konusunda uzlaşma adımı attıysa piyasalarla da uzlaşma konusunda bir adım atmış gibi gözüküyor.
Şimdi o söylediğin ilginç çünkü piyasalarla uzlaşmak belki bu saatten sonra çok geç mi diye düşünüyor herkes. Yani şöyle bir herhalde hesap vardı Ankara'da. Bu pandemi döneminde herkes zaten kötü. Biz bu süreçte birazcık büyümeyi hani canlı tutarsak gelen para arzıyla birlikte bir dalgayı yaratır ve onun üstünde sörf ederiz diye herhalde düşünüldü. Ama şimdi piyasa hem Amerikan seçimlerine kadar böyle bir çılgın şeyin içerisinde, iniş çıkışın içinde, hem de sonrası konusu birazcık muallak duruyor. Ne olacak?
Şimdi hayatta her şey denge. İktisat ya da ekonomistlerin bir noktada yıldız olmasının nedeni de hep hayatta duygu ve para arasındaki dengenin doğru konulmasından geliyor. O yüzden herkes iktisatçıları dinliyorlar. Çünkü yaşamak için de dengeye ihtiyaç var. Bu denge içerisinde AK Parti de hem siyasi tarafta varlıklarını ve yükümlülüklerine baktı, hem de ekonomi tarafında varlık ve yükümlülüklerine baktı. Bu ikisini birlikte kullanarak sonuç olarak ikna etmeye çalıştığı topluluğun yani bir şekilde nasıl bir topluluk olduğunu da bildiği için bunu halledebilirim diye düşündü senin söylediğin gibi. Hı-hı. Ancak tabii Türkiye'nin zorlukları dolayısıyla özellikle küresel siyasetteki zorlukları dolayısıyla bu uluslararası likiditeden yararlanamadı. Yani hatırlayalım ilk G20 toplantısında pandemi sonrası ilk daha Mart ayındaki çıkışın ardından G20 toplantısında ne talep etmişti Berat Bey? Swap hattının açılmasını talep etmişti.
Doğru.
Swap hattının gelişmiş merkez bankalarıyla Avrupa Merkez Bankası ve Amerika Merkez Bankası ile açılması Türkiye'yi döviz yönünden rahatlatacağı gibi politikalarını uygulama noktasında da siyaseten de acaba bir uzlaşma mı var düşüncesini bize düşündürebilirdi.
Doğru.
Ama böyle olmadı. Biz ne siyaseten ne de ekonomik olarak global likiditeden yararlanma noktasında bir adım elde edemedik. Hatta bir büyük hakaret Amerikan hazinesi Türkiye'ye hat falan açmayız diye açıklamalarda bulundu. Şimdi bu noktaları böyle görünce geç kaldık mı noktasında ben hiçbir zaman hiçbir konuda geç kalınmayacağını düşünüyorum. İnsan sağlığı ya da hayattan ziyade. Çünkü
doğru.
Rahmetli Demirel'in söylediği gibi devlet gemi midir batsın? Batmaz. Türkiye çok güçlü bir gemidir. Türkiye en fırtınalı limanlarda o gemiyi nasıl söyleyeyim güvenli limana yanaştıracak güce ve birikime sahiptir bu devlet. O yüzden bence bir şekilde gemi sallanabilir, su alabilir, onlar olabilir, bunlar olabilir ama ben geç kalındığını düşünmüyorum. Sonuç olarak bakıldığında karşımızda rekabet ettiğimiz ülkeler, bize para verenler, siyaset yaptıklarımız da çıkar üzerine işliyorlar. Çıkarların karşılıklı olarak birli bir noktada buluşması sağlanırsa Türkiye bu noktadan sonra da alacağı kararlarla doğru bir rotaya gidecektir. Ben o konuda yine Büyük Usta'nın dediği gibi enseyi karartmayalım derim.
Doğru. Şimdi bir süredir bu mesela Katar'ın swap hattına çok bel bağlamıştık. Orası belli ki bu Orta Doğu'da birazdan Rafael Sadi'ye de soracağım. İsrail'in yaptığı bir dizi anlaşma sonrasında orası da belki eskisi kadar çekici gelmeyebilir. Türkiye'nin Çin'le çok iş yaptığı söyleniyor. Bu da Amerika tarafından tepki gösteriyor. Gösterebilir. O da ayrı bir şey. Yani orası da seçim hattında. İki ay sonra Beyaz Saray'da kimin olacağını daha henüz bilmiyoruz. Ama belli ki bu belirsizlik süreci birazcık devam edecek. Ve bundan çıkmanın da artık yolunun hep senin söylediğin reform süreçleri hani daha ciddi bazı adımların atılması. Onun için çok vakit mi yok, ortam mı müsait değil, siyaseten mümkün mü değil?
Evet,
İnsanlarda evet. Böyle bir genel bir ya böyle olmayacak galiba hissiyatı var. Bu kırılabilir, çok hızlı da kırılabilir ama ne görmek lazım ki, diyelim ki reform süreci vesairesi başlıyor, sistematik reform süreci.
Evet. Yani şimdi Türkiye'de maalesef siyasetle futbol çok benziyor birbirine. Biraz iç içe geçmiş gibi gözüküyor.
Ya, evet.
Geçen pazar günü şeytanın, özür dilerim Rıdvan'ın söylediklerinden.
Onu da yorumlatayım istersen sana.
Valla şöyle, yani haddime değil yorumlamak ama şunu söyleyebilirim. Şimdi Türkiye'de biliyorsun bu sistemin karşısında doğruyu yapıp Fenerbahçe'yi düzlüğe çıkarması beklenen, reform süreci yapacak beklenen Ali Koç bile 3. yılında onlarca futbolcu alarak sıfırdan başlamak zorunda kaldı.
Evet.
Dolayısıyla Türkiye'de futbol düzelmeden siyaset de düzelmez, ya da tam tersi diyelim. Altyapı düzelmeden hiç biz kalıcı büyüme noktasına gidemeyiz. Ama bunu kenara koyalım.
Hı hı.
Bu başka bir şey.
Doğru.
Bunun için dönüşüme ve değişime ihtiyaç var. Bu AK Parti ilk geldiğinde vardı. Sürdürülebilirdi, sürdürülemezdi, ayrı bir nokta. Öyle bir şeye ihtiyaç var, isteğe ihtiyaç var. Hı hı. Ama şimdi şunu da doğru koyalım. Dünyada reform yapan lider mi var? Merkel'i kenara koyuyorum. Yani kadınları pozitif ayırıyorum, pandemi sürecindeki davranışları dahil olmak üzere.
Doğru.
Yani Amerika'yı reformist mi diyeceğiz? Tabii altyapısı kuvvetli olduğu için onlar şımarıklık yapabiliyorlar, hata yapabiliyorlar ama onların yaptığı hataların maliyetlerini biz ödüyoruz. Dolayısıyla bizim daha dikkatli olmamız lazım. Benim söylediğim, hani en başta söylediğim şeyini kaybedip bulma şudur. Tekrar normal referans, diğer gelişen piyasalarla aynı seviyeye gelmekten bahsediyorum. Bizim yani Arjantin olmayacağımız kesin olduğuna göre bizim tekrar bu gelişen piyasalar içerisinde işte, değil mi, orta seviyeyi yukarı seviyeye doğru devinmemiz lazım. Polonya'ya falan yaklaşabilmemiz lazım. Şimdi ben bunun olabileceğini düşünüyorum. Bunun olabilmesi noktasında da yani yine bir örnek daha vereyim bak sana. Amerika'da şu anda para basıyorlar.
Evet.
Çünkü yabancı yatırımcıların Amerikan tahvillerine sahiplik oranı inanılmaz düştü. Çünkü Amerika yanlış yapıyor. Türkiye'de de finansal varlıklarda yabancı oranı düştü.
Hı hı.
Şimdi Türkiye doğruları yaparsa yabancı yatırımcının finansal yatırımları buraya gelir. En azından kur üzerindeki baskı azalır. Enflasyon düşer demiyorum. Kanama durdurulur.
Hı hı.
Sonrası için elbette zamana ve şeye ihtiyaç var. Yani ben iktidara geleceğim, 5 yılda seçim yok, ben doğruları yapacağım demek gerekir onu, o reform sürecinin başlayabilmesi için.
Peki küçük yatırımcı, o hani bir çılgın bir Ağustos yaşandı. İnsanların kredi çekip araba almaya gittiği, alamadığı, ev almaya gidip alamadığı, sonra bari para elimizde kalmasın, dolara veya altına koyalım dediği. Şimdi pazartesiden veya işte cumada birazcık gördük ama kur meselesindeki şeyimiz duruyor. Çok da yavaşlasa bile azalmayacağı anlaşılıyor.
Evet.
Vatandaşın da hani dolarını bozup faize dönmesi için çok fazla bir inisiyatif gözükmüyor. Orayı nasıl görüyorsun?
Yani kısaca şunu söyleyeyim. Yani bir ikinci dip mi göreceğiz? Yoksa tekrar finansal piyasalarda bir geçici satışın ardından tekrar toparlama mı gelecek?
Hmm.
Bence ikinci dip için daha zaman var.
Hmm.
Neden zaman var? Çünkü seçim yaklaşıyor. Seçim yaklaşırken Trump öyle ya da böyle finansal piyasaları destekleyici bir şeyler yapacak. Yoksa borsalar falan çöker. Biden gelse, yani 2 ay sonra Biden de aynısını yapacak.
Doğru.
Dolayısıyla Amerika'da kimin geldiğinin bence hiçbir önemi yok.
Yok.
Piyasaların önünde hepsi diz çökerler. Piyasa şimdi dudağını büker, Biden'dı falandı filandı diye. Niye büker? Pazarlık için. Alacağının daha fazlasını almak.
Doğru.
Yani 2000 AK Parti seçildiğinde piyasa şey mi yaptı? AK Parti mi seçildi dedi. Önemli olan
İşimize bakalım
piyasalar.
Dedi. Tabii.
Evet, finansal piyasalarla ilişkidir. O yüzden ben piyasada bir ikinci dibin olacağını ama şimdi olmayacağını, 2022'de olacağını düşünüyorum.
Daha
var diyorum. Ve piyasaların şu noktada tekrar işte altın biraz yükseldi, borsalar biraz düştü. Tekrar bir yerden sonra, yani önümüzdeki 1-2 aylık belki bir çalkantının ardından, bir aylık diyeyim, bir çalkantının ardından tekrar normale döneceğini düşünüyorum. Benim son 5 yıldır yatırımcıya önerdiğim bir şey var. Allah'a şükür hem ne kendim yanıldım ne de yatırımcı yanılmış oldu. Bir daha söylüyorum, altın, altın, altın. Bu kadar siyasi belirsizliğin, bu kadar para basmanın olduğu bir yerde altından başka bir güvenli liman doğrusu ben görmüyorum.
Peki bunu demiş ki hakikaten bu hafta düştü işte, çılgın düştü, feci düştü, çakıldı filan. Yok öyle bir şey değil mi?
Çılgın çıkanın çılgın düşüşü olur. Kalbi olmayan kalbi olan yatırım yapmasın. Bir
doğru.
Şimdi bir kere hani şeylerde, finansal piyasalarda çok basit bir şey vardır. No free lunch. Kimseye bedava yemek yok.
Yok.
Yani ve eğer varsa zaten bir yanlışlık var demektir. Yanlışlığında maliyetini zaten enflasyonla ödersiniz. Yani bedava araba aldım, bedava onu yaptım, bunu yaptım. Bunun maliyetini neyle ödüyorsunuz? İşte bundan sonra 150 bin liraya Renault Kulia olarak ödüyorsunuz.
Doğru.
Yani
şimdi doğru.
Dolayısıyla evet, volatiliteler göreceğiz, düşüşler görmeye devam edebiliriz ama ben hep şuna bakıyorum. Yatırımcı parasını enflasyona karşı korumak istiyorsa yapacağı şey budur. Kumar oynamak istiyorsa ayrı bir şeydir. Ben yatırımcı dediğin için söylüyorum. Yatırımcı için bakıldığında 15 mevduat faizine geleceğiz. Ben olsam oradan dövizim bozar TL'ye geçerim. Hmm. 15'e geldikten sonra. Ya da ben TL falan bilmiyorum, enflasyon yüksek çıkabilir o bu diyorsanız da o zaman altın alırsınız. Bence ikisi de doğru bir koruma aracıdır. Şeyde gece de rahat uyursunuz.
Evet, ona, o öyle gözüküyor. Hani bugün sevgili Osman'ın Haber Global'den tazminatımla o zaman şunu alabiliyordum, şimdi ancak motosiklet alabiliyorum diyen tweetini gördüm ve kendi tazminatımı hesapladım. Evet, yani 2018'de CNN Türk'ten atıldığımda tazminatımla muhtemelen bir ev peşinatı verebiliyordum. Şimdi orta halleci bir arabaya bile hani eyvallah diyebilecek durumdayım. Nereden nereye geldiğimizin ispatı.
Evet, evet.
Bu maliyeti bütün milletçe ödüyoruz, farkında olalım diye. Çok teşekkürler sevgili
ben
Artunç.
Ben teşekkür ediyorum. Güzel bir final olsun. O final yeni başlangıçlar için de haberci olsun.
İnşallah.
Çünkü medyayı sen yakın takip ediyorsun. Hareketlilikler devam edecek gibi gözüküyor.
Orası öyle. Bakalım yeni hareketler, yeni kanallar veya yeni patronlar, bir şeyler yeni olacak
patronlar.
Gibi.
Eski yeni patronlar.
Eski yeni patronlar, o çok konuşuluyor bu hafta. Bilmiyorum bakalım ne olacak.
Hayırlısı diyelim efendim.
Sevgili Artuş'a çok teşekkür ediyoruz. Bizim tabii radyo maceramız bitmez. İnşallah sevgili Artuş da her zaman bizimle birlikte olmaya devam
başımla,
eder.
Her zaman. Her
kolay
zaman.
Gelsin. Çok teşekkürler Artuş.
Başarılar.
Hakikaten ekonomiyi hem izliyorsanız hem dinliyorsanız YouTube'undan da Artuncu'nu lütfen integralden takip edin. Doğru tavsiyeler, yani kimseye hakikaten kumar oynatmıyorlar. Hakikaten temkinli durmak gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi bütün bunlar aslında bir gündem değiştirmenin parçası değil. Çünkü gündemin kendisi aslında o diyenler var sosyal medyada. Cuma günü toplu bir gözaltı dalgasına uyandı Türkiye. 6-7 Ekim olayları nedeniyle eski HDP milletvekili, çok sayıda eski milletvekili gözaltına alındı. AK Parti cenahından gelen şey bu aslında hukukun yapması gerekendi, şimdi yapıyor vesaire. Böyle şeyler söylüyorlar ama zamanla hem manidar hem de çok manidar değil aslında. Belki bir süredir konuştuğumuz bir yeniden Amerika'nın telkiniyle başlayacak bir açılım süreci öncesi. Bir dizi milletvekilini gözaltına almak çok da şaşırtıcı olmayabilir. Belki 10 gün sonra bırakılırlar. Ama Burak Bilgehan Özpek, geç kuşağın siyaset bilimcilerinden, Daktilo 1984'ün yazarı. Orada bambaşka bir dil deniyorlar. Yeni bir siyaset arayışı içindeler. Parti anlamında değil, yeni bir siyasi nosyon, genç bir siyasi dil. Çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katıldığınız için.
Çok sağ olun, ben teşekkür ederim.
Şimdi biraz ortam sertleşmiş gözüküyor, siyasi ortam. Bundan Sayın İbrahim Uslu gibi Millet İttifakı'nın hani yükseldiğini gören iktidarın herhangi bir şekilde HDP'yi kapatma yoluna gidebileceğini yorumlayanlar da var. Veyahut da başka benim gibi mesela işin dış politika ve para ayağından yürüdüğünü düşünenler de var. Siz ne diyorsunuz? Bu nereden durduk yerde böyle bir hani Ankara Cumhuriyet Savcısı aniden HDP'lileri yeniden içeri almaya niyet etti?
Ya öncelikli olarak bunun bir hukuki dava olmadığını kabul ederek başlıyoruz tabii bu analizlerimize. Hukuki boyutu yok çünkü 6 sene önce gerçekleşmiş bir hadise. Ve bu Kobani olaylarından sonra hükümet ile Halkların Demokratik Partisi milletvekilleri Dolmabahçe mutabakatını imzaladılar. Yani bahsedilen suç oluştuktan sonra suçlu olduğu iddia edilen kişiler ile hükümet arasında aktif müzakere süreci devam etti. Hatta bu kişiler hükümet ile irtibatı sağlamak adına İmralı'ya da gittiler, geldiler ve mesajlar ilettiler. Dolayısıyla kanun sizin dönemsel olarak kişilere göre ya da siyasi bağlama göre uygulayacağınız bir şey değildir. Yani eğer böyle uyguluyorsanız bunun ismi kanun değildir. O yüzden hukuki bir boyutu olduğu kanaatinde değilim. Yani bu şuna benziyor. Tehlike anında camı kırınız ibareleri vardır okullarda, devlet binalarında. Şimdi tehlike anında kırılacak cam da Türkiye'de açıkçası Kürt meselesi. Tehlike olduğu zaman, yani siyasi bir tehlike hissettiği zaman hükümet Kürt meselesini biraz kurcalamaya başlıyor. Bunun tabii siyasi bir mesele olduğuna hükmettikten sonra yorum yapmaya başlayabiliriz. Bana sorarsanız evet, yani İbrahim Uslu'nun görüşü erken seçim olacağı ve hükümetin böyle bir atmosfere girdiği üzerine. Ama Halkların Demokratik Partisi'nin kapatılacağı konusunda ben o kadar emin değilim açıkçası. Fakat emin olduğum konu şu, hükümetin yaşanan ekonomik sıkıntılardan mütevellit oy oranının düştüğünü görüyoruz. Yani %50 barajını aşması zor gözüküyor. Ve mevcut ekonomi politikasıyla da toparlanması çok zor gözüküyor. Dolayısıyla %40'ın 42'nin karşısında %58-60'lık bir muhalif blok var aslında. Eğer %42'yi aşamıyorsa ya da %45'i aşamıyorsa, en azından %50'ye ulaşamıyorsa, karşısındaki blok içerisindeki çatışmaları arttırmayı deneyecektir. Aslında bu da hükümetin niçin kendisinden daha çok muhalefet partileriyle ilgili olduğunu açıklıyor. Yani baktığınız zaman bugün her parti içerisinde yaşanan çatlaklara, her parti içerisinde yaşanan işte uyumsuzluklara hükümetin ve hükümet yanlısı medyanın büyük bir ilgisi olduğunu görüyoruz. Bu sadece HDP için değil, İYİ Parti için de, CHP için de
doğru.
Evet, ittifakın içerisindeki aktörlerin de birbirleriyle uyumlu olabilmesi oldukça zor. Herkes çok fazla taviz vermek zorunda ve müzakere kavramına çok fazla inanmak zorunda. Yani muhalefette İYİ Parti ile HDP iki tane parti ve bunların bir araya gelmesi, bir blok oluşturması oldukça meşakkatli bir iş. Ve bu mümkün olduğu zaman Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasi ikbali tehlikeye giriyor. İstanbul seçimlerinde bunu gördük mesela. Açıkçası hatta daha öncesini 7 Haziran seçimlerinde gördük. Yani Milliyetçi Hareket Partisi mesela o zaman hükümete muhalifti. O dönemki kampanyayı hatırlayalım. Çözüm sürecine çok muhalif bir parti olmasına rağmen seçim kampanyasını çözüm süreci karşıtlığı üzerine oturtmamıştı.
Doğru.
Milliyetçi Hareket Partisi. Daha çok yoksulluk, hükümet yönetimindeki adil olmayan kayırmacı politikalar üzerine yoğunlaşmıştı. Yani adını koyalım bunun. 7 Haziran öncesi Milliyetçi Hareket Partisi HDP karşıtı kampanya yürütmedi. Hatta teröre karşı mücadele, terörle mücadele yasasında HDP ile birlikte davranmıştı mecliste. Dolayısıyla muhalefet bloğu bir arada olduğu zaman Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasi ikbali tehlikeye giriyor. Ben operasyon dalgasını da açıkçası HDP'nin muhalefetin diğer aktörleriyle ilişkisini bozmak için ya da bu ilişkiyi zora sokmak için atılmış bir siyasi adım olduğunu düşünüyorum. Bu HDP'nin CHP ve İYİ Parti ile değil, aynı zamanda partilerin kendi içindeki huzursuzlukları da arttırabileceği kanaatindeyim. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela İYİ Parti'nin bu konuya aslında bir yaklaşma alanı var, bir marjı var. Çünkü İYİ Parti aslında son dönemdeki çıkışlarıyla beraber kurumsal devlet savunusu yapıyor. Yani milliyetçilikten daha kurumsallığa geçmiş bir söylem sahibi. İşte son kongre konuşmasında Akşener'in sadece güvenlikten ya da milliyetçilikten bahsetmediğini, birçok konudan bahsettiğini ve hükümet performansını eleştirdiğini gördük. Dolayısıyla hukuksuzluk üzerinden ya da hukukun keyfiliği üzerinden bir tavır, bir tepki gösterebilir. Muhtemelen gösterecektir de önümüzdeki günlerde. Fakat bu tepki İYİ Parti içerisindeki hareketlenmeyi de arttırabilir. Ya da CHP'nin gösterdiği tepki CHP içerisindeki hareketlenmeyi de arttırabilir. Dolayısıyla bu Kürt meselesini muhalefetin insicamını, uyumunu bozmak için etkin bir şekilde kullandığını görüyoruz. Siyasi bir hamledir ve Halkların Demokratik Partisi'ni bir şekilde bana sorarsanız siyaset dışına çıkartmak gibi bir gayesi var. Çünkü içeri alınan profile baktığınız zaman, yani Altan Tan gibi, Ayhan Bilgen gibi isimleri görüyorsunuz. Müzakere hem muhafazakar kesimle diyaloğu olan isimler. hem de yani baktığınızda bir müzakere masası kurulduğu zaman o masanın etrafına oturmasını herkesin isteyeceği isimler. Çünkü çok ılımlı, çok diyalog yanlısı, müzakere yanlısı isimler. Şimdi bu tip güvercin isimleri topladığınız zaman aslında sizin görmek istediğiniz bir HDP kimliği de oluyor. Yani hükümetin görmek istediği bir HDP kimliği var ve bu kimliği yaratmak için aslında HDP'de olmasını arzu etmediği isimleri bir şekilde topluyor diye düşünüyorum ben. O bakımdan hamle siyasidir. Muhalefetin hem her partinin kendi içindeki düzenini hem de partilerin birbirleriyle arasındaki ilişkiyi bozmak için bu siyasi hamlenin yapıldığı kanaatindeyim.
Şimdi bu HDP meselesini birazcık daha siyaseten irdeleyelim isterim. Çünkü hani kayyum meselesinden sonra birazcık HDP'nin azıcık kendini öz eleştiriye çektiği, bazen belli noktalarda tıkandığı, Sayın Mithat Sancar'ın gelmesiyle birlikte birazcık daha diyaloğa açık, devletin çizgisine daha yakın bir kimliğe bürünmek istediği söylentiler var. Geçen gün Ufuk Uras bizim yayınımıza bağlandı ve dedi ki yani işte Sayın Meral Akşener'in yanıtı, Selahattin Demirtaş'a yanıtı kendi başına bir şey olabilir ama bu arada Mithat Sancar'ın duruşu da önemli dedi. Yani parti ne zaman birazcık daha bir şey yani PKK ile arasında mesafe koymak için biraz çaba sarf etme niyetlisi olsa galiba bu gözaltı dalgalarıyla birlikte yeniden hani çekirdek çelik çekirdeğine kilitlenmesi söz konusu oluyor.
Evet doğru. Yani şöyle aslında HDP'nin Türkiye'nin meselelerinden konuşan sadece Kürtlerin meselelerinden değil tüm ülkenin meselelerinden konuşan bir parti olması çok arzu edilen bir şey değil galiba. Yani HDP'den beklenen şey ekonomik sorunlardan bahsetmesi değil. Yani bu açıkçası hükümeti çok rahatsız eden bir şey. HDP'den beklenen şey yönetim sorunlarından, yönetimdeki performans sorunlarından bahsetmesi değil. Yani hükümetin de görmek istediği HDP bu değil. Sadece etnik sorunlara odaklanmış bir HDP görmek istiyor. Etnik sorunların dışında meselelerden konuşan, Türkler dışındaki toplum kesimleriyle temas eden isimleri bir şekilde açıkçası pasifize etmeye çalışıyor. Yani bugün Selahattin Demirtaş'ın içeride olması, Ayhan Bilge'nin içeride olması, bana sorarsanız Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl derler, devlet felsefesine de aykırı bir durum. Çünkü Kürtleri sadece Kürt ulusçuluğu yapan insanlar tarafından temsil edilen bir partinin temsil etmesi, yani bu isimlerin temsil etmesi Türkiye açısından aslında çok tehlikeli bir şey. Yani devletin devamlılığı açısından, toprak bütünlüğü açısından aslında tercih edilmesi gereken opsiyon olabildiğince ılımlı isimler tarafından temsil edilen bir hedefinin olması.
Çok doğru.
O yüzden devlete yakınlaşma tabirini doğru bulmuyorum. Orada bir hükümet-devlet ayrımı yapmak isterim. Hükümet kendi ajandasını devletin ya da devletçiliğin arkasına gizleme konusunda çok mahir. Ben bunu reddediyorum açıkçası. Maalesef bunu hükümet istiyor. Bunu hükümet istiyor. Çünkü Türkiye'nin meselelerinden bahsetmeyen, farklı toplum kesimleriyle diyalog kurmayan, sadece Kürt ulusçuluğu yapan, hatta olabildiğince İmralı'ya yakın, radikalleşme potansiyeli taşıyan bir HDP'nin muhalefetten kopacağını, dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarına hizmet edeceğini düşünüyorlar. Bunun devletçilikle falan alakası yok bence.
Peki geçen hafta sevgili Özer Sencer demişti ki bütün bu şeye rağmen sıkıntılara, ekonomik zorluklara yaşanan zaman zaman dışarıdaki sıkışmışlığımıza rağmen muhalefet seçmen için daha kendini iyi bir alternatif olarak gösteremiyor. Onun için de Tayyip Erdoğan'ın şahsi oyu 40'ların altına, AK Parti'nin de kendi oyu 30'ların altına inmiyor dedi. Buna katılır mısınız ve bunun başka sosyolojik sebepleri de olabilir mi efendim?
Sonuca katılıyorum ama açıklamaya tam olarak katılmıyorum. Evet doğru, muhalefet çok tutarlı bir projeyle ortaya çıkamıyor. Çünkü aslında bunun anlayışla karşılamak lazım. Şu anda mevcut sistem içerisinde maalesef yani sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'nin değil, diğer bütün siyasi partilerin de dengesi bozulmuş durumda. Yani şu anda biz Türkiye'de aslında siyaset görmüyoruz. Siyasi partilerden ziyade aslında başka bir şey görüyoruz. Yani bundan Adalet ve Kalkınma Partisi de etkileniyor siyasi parti olarak. Yani çünkü
bu sistem sorunundan kaynaklı bir şey mi? Yani başkanlık sisteminden dolayı mı bu dengeler bozuldu diyorsunuz?
Hem başkanlık sistemi hem de özellikle 7 Haziran ve 15 Temmuz'dan sonra hükümetlerin iş başına gelebilmesi için iyi hizmet etmesi ya da ekonomiyi iyi yönetmesi gerekir denklemi çökmüş durumda.
Hmm.
Yani Adalet ve Kalkınma Partisi eliti doları dizginleyemese de, işsizliğe mani olamasa da, enflasyonu önleyemese de iktidarda kalabileceğini keşfetti ve bu siyaset denen mekanizmayı öldüren bir şey oldu.
Hmm.
Yani bir milli güvenlik atmosferi yarattığınız zaman, bir ulusal güvenlik söylemi geliştirdiğiniz zaman, istediğiniz muhalifi, istediğiniz gibi kriminalize edebileceğinizi anladığınız anda artık siyasete ihtiyaç duymuyorsunuz. Yani siyasetin temel mantığı halkı cezbetmektir.
Doğru.
Halkı cezbetmektense daha farklı mekanizmalarla iktidara gelebiliyorsanız artık bir siyasi partiye de ihtiyaç duymuyorsunuz. Zaten AK Parti eliti, yani bugün saray ve çevresindeki elitin her şeyden çok, yani muhalefet partilerinden daha fazla saygısız davrandığı partinin AK Parti olduğu kanaatindeyim. Çünkü AK Parti Sayın Cumhurbaşkanı'nı iktidara taşıyan parti değil. Tam tersine Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti'yi meclise sokanın kendisi olduğunu düşünüyor.
Doğru.
Dolayısıyla siyasi partilerin zaten kendi içinde dengesi çok bozulmuş durumda. Siyaset yapmaktan ziyade, yani bildiğimiz anlamda geleneksel siyaset yapmaktan ziyade başka parametreler ön plana çıkıyor. O yüzden hani muhalefeti de anlayışla karşılamak gerekir bence. Şu anda Türkiye'de Ahval'ın bir siyasi parti kurmak, televizyon kanalı kurmaktan daha kolay bir şey.
Doğru. Onun için onlarca parti kuruluyor anladığımız kadarıyla.
Evet. Yani böyle bir şey. Bir televizyon kanalı kuramıyorsunuz. Ya da bir sivil toplum kuruluşu kuramıyorsunuz. Üniversitelerinizde muhalif akademisyenleri barındırmıyorsunuz.
Doğru.
Yani bunları bir tespit etmek gerekiyor. O yüzden sağlıklı bir projeyi bu toplum ortaya erget çıkartır. Siyasetçiler de bunu sahiplenir. Fakat oynama alanının bu kadar daraltıldığı bir ortamda bütün suçu muhalefete atmak bence doğru değil bana sorarsanız. Bununla birlikte bir konu daha var. Hükümetin oy oranı aslında, yani MHP-AKP hükümetinin oy oranı aslında Türkiye'de devlet kültürü dediğimiz hadisenin oy oranıdır. Ve ekonomik bir mekanizmayla da desteklenmektedir. Yani devlete inanılmaz derecede saygı duyan, ona kendisini adamaya oldukça hevesli ve devletin her kararını sorgulamadan kabul eden ve devleti de kişilerle özdeşleştirmeye teşne, daha geleneksel otorite anlayışına bağlı Türkiye'de bir toplum kesimi var. Ve bu toplum kesimi bu alışkanlığını politik ekonomi enstrümanlarından dolayı bırakamıyor. Çünkü devlet ve iktisadi bağımlılık içerisinde de girmiş.
Bir TÜSİAD eleştiriniz vardı. O da bununla bağlantılı galiba, öyle mi?
TÜSİAD eleştirim de o politik ekonomi makinasının bir parçası. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi enteresan bir şekilde toplumun alt gelir gruplarıyla çok üst gelir gruplarını aynı anda cezbetmeyi başaran bir parti. Yani baktığımız zaman bugün Anadolu halkının, yani yoksul halk kesimlerinin Adalet ve Kalkınma Partisi'ne meylettiğini görüyorsunuz.
Evet.
Daha şehirli, daha orta sınıf insanlar muhalefet partilerinin etrafında kümelenmiş durumda. Ama alt kesimin ve çok üst kesimin, yani çok yüksek ihaleler alan ya da nasıl söylesem, kamu gelirlerinden çok fazla miktarda faydalanan kesimin de AKP tarafından cezbedildiğini görüyorsunuz.
Evet.
Orta sınıfı alt sınıflar ve üst sınıflar tarafından kuşatmak anlamına geliyor. Bu sürdürülebilir bir sistem değil, fakat olabildiğince bence kontrollü bir şekilde bir düşüş yaşıyor Türkiye. Kontrollü bir şekilde fakirleşme, yoksullaşma yaşıyor. Bunun kaybedeni de mümkün mertebe alt sınıflar ya da üst sınıflar değil, orta sınıflar olsun isteniyor. Mesela bizler bu toplumun vergi yükünü çeken insanlarız aslında. Çok çalışıyoruz. Haddinden fazla çalışıyoruz. Yani bizim gibi insanlar.
Doğru.
İşte belirli yeteneklere sahibiz. Belirli uluslararası alanda rekabet edebilen sınıfız. Fakat bu toplumun bütün yükünü çekmemize rağmen çok az kamu hizmeti alabiliyoruz. Çok az kamu gelirinden kendi payımıza düşeni alabiliyoruz. Yani tabiri caizse alt sınıfların ve üst sınıfların işbirliği içerisinde AK Parti tarafından organize edilmesiyle orta sınıfları kuşattığı bir durum yaşıyoruz aslında şu anda. O politik ekonomi makinesi çökmeden, ki aslında kendini tüketen bir makinedir bu. O politik ekonomi makinesi çökmeden o oranının düşmeyeceğini aslında herkes biliyor. Çünkü çok büyük bir bağımlılık var. AK Parti sayesinde hayatta kalan insan sayısı çok fazla.
Hmm.
O bağımlılık mekanizmaları çökmeden tabii ki o oran inmeyecek. O muhalefetten bağımsız.
Peki bütün bu süreçlerin sonunda bir erken seçim mi ülkeyi rahatlatacak? Yoksa bir parlamento içi dinamikler, bir ittifak çözülmeleri, bazı partilerin birleşip yeniden hani gelecek deva bir araya gelip Millet İttifakı'na katılması veya İYİ'nin içinden bir grubun kaçıp MHP'ye gitmesi, böyle senaryolar da konuşuluyor anlaşıldığı kadarıyla Ankara'da. Bu çember nasıl kırılacak, bu bahsettiğiniz çember?
Ya ben şu anda Ankara'dayım. Ankara'da böyle kulisler çok fazla oluyor.
Evet.
Ama benim öğrendiğim, yani bu yaşıma kadar öğrendiğim, böyle bu kulislerde abartıldığı kadar büyük senaryoların oluşmayacağı böyle bir atmosfer yok aslında. Yani milletvekillerinin parlamento için kompozisyonu değiştireceği ya da Türkiye'nin atmosferini değiştireceği bir mobiliteleri yok. Onu size söyleyebilirim. Dramatik bir değişim meclis içerisinden ben beklemiyorum açıkçası. O yüzden meclis aritmeti üzerinden bir analiz yapmıyorum. Açıkçası yani sistemler kapalı hale geldikçe maalesef yaptığımız öngörüler spekülasyondan öteye gitmiyor. Biz de sistemlerin içini göremediğimiz için dedikodularla ve kulislerle hareket etmek zorunda kalıyoruz. Ben bunu tercih etmiyorum açıkçası. O yüzden benim yorumum meclis aritmetiğinde Türkiye'nin psikolojisini değiştirebilecek bir dönüşümün olmayacağı yönünde. Ancak öte taraftan hükümetin bir erken seçim arayışında olduğu kanaatindeyim. Bu erken seçim atmosferini yaratmak için de ara ara bazı teşebbüslerde bulunduğunu düşünüyorum. Bu Ayasofya ile başlayan, ardından doğalgaz keşfini ala valalarla duyulan, hemen ardından işte HDP'li siyasetçilerin tutuklanmasıyla taşlanan bir süreç var. Bunların hepsi aslında bir erken seçim psikolojisinin yakalanıp bir şekilde Türkiye'yi seçime götürmekle alakalı olduğu kanaatindeyim. Yine dış politikada işte daha agresif bir tavır sergileyip olabildiğince güvenlikleştiren, dış politikayı güvenlik etrafında örgütleyen bir amaç var. Bunların hepsinin uygun atmosferi yakaladığı takdirde, yani uygun noktayı yakaladığı takdirde AKP'yi erken seçim ilan etmeye götürecek gelişmeler olduğunu düşünüyorum. Mamafi şu anda böyle bir durum yok. Yani henüz daha bunu yakalayabilmiş değil. Gerçekten top şu anda Türk siyasetinde çizgiye düşüyor. Yani içeride de değil, dışarıda da değil. Kimse sonuçlarından emin olduğu bir seçim
göremiyor
açıkçası. Fakat Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde, yani kabinenin içerisinde daha doğrusu, bazı sorunlar olduğunu biliyoruz. Erken seçim AK Parti içerisindeki bu hesaplaşmayı da nihai bitirebilir. Bazı isimleri tasfiye edebilir. Dolayısıyla AK Parti içinde şu anda etkin olan, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'na yakın olan ve siyaset yapma tecrübesi de çok yüksek olmayan, yani bütün siyasi hesaplarını medya üzerindeki kuvvetlerini ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın karizmasına bağlayan ekibin diğer insanları, hoşlanmadıkları siyasetçileri tasfiye erken seçimi bir fırsat olarak görebileceği kanaatindeyim. Onların da yanlış karar aldığını İstanbul'da yenilenen, tekrar edilen seçimlerde görmüş olduk. Bu yanlış karara karşı muhalefetin eğer bir yakalayacağı fırsat penceresi varsa, o fırsat penceresini değerlendirmek için de olabildiğince geniş tabanlı bir ittifak kurması gerekiyor. Yani bu tip idarelerden kurtulma literatürü ve ittifak tabanının olabildiğince geniş olması gerektiğini söylüyor. İktisadi kriz var. Şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi yönetici eliti siyaset yapma konusunda çok becerikli olmayan insanlardan oluşuyor. Ve toplumdan gelen sinyalleri algılama konusunda da biraz sıkıntıları var. Siyaset kurumunu ortadan kaldırdıkları için onu algılayamıyorlar. Bu bir fırsat muhalefet için. Tek yapmaları gereken şey geniş tabanlı bir koalisyon kurabilmek. Onun için de dünkü hadiseler yaşanacak. Hükümet bunu sabot etmeye çalışacak. Olabildiğince duyarlı ve kendilerini güvenli kılacak alanlarda beyanatlar vererek bu işbirliğini sürdürmeleri gerekiyor.
Peki, çok teşekkür ediyoruz sevgili Burak Bilgehan Özbek. Çok önemli tespitler, özellikle ekonomide AK Parti'nin tepede ve tabandaki kitleleri nasıl orta sınıfın etrafına çevreleyerek sıkıştırdığı konusunda çok önemli bir saptama. Hakikaten daha çok konuşacağız bunu. Kentli orta sınıf ve entelektüel kitlelerin buna karşı bir alternatif üretme şansı olacak mı diye. Kolay gelsin efendim. Sağ olun yayınımıza tamam, katıldığınız için. Birazdan sevgili Rafael Sadi'ye bağlanıp İsrail'i konuşacağız ama önce sevgili Buket Uzuner'i alalım dedik hattımıza. Bu hafta başından beri herkesin konuştuğu bir gelişme var. Türkiye'nin belki de batıda en fazla reklamı yapılan girişimlerinden Netflix dijital platformu üzerindeki bir dizisi, Atiye dizisinin ikinci sezonu sonrasında Buket Uzuner uzun zamandır baktığı ve gördüğü benzerlikler üzerine bir dava açmaya karar verdi. Kendisinin bir serisinden su, toprak, hava serisinden, ateş de sonuncusu galiba, bir intihar iddiasından bahsediyor. Sevgili Uzuner, çok teşekkür ediyoruz efendim. Geçen senelerde de en güzel yayınlarımızı yaptık. Bu sefer final gününde birlikteyiz. Çok teşekkürler. Nasılsınız? İyi misiniz? Yolunda mı her şey?
İyiyim sevgili Ahu. Bu dayanışma için de teşekkür ederim. Çünkü bu intihar olayı elbette kişisel olarak yazarını bağlayan bir şey. Fakat sonuçta fikir hırsızlığı. Yani nasıl düşünce özgürlüğü konusunda dayanışmamız, bunun kime karşı dayatılmış bir suç olduğunu düşünmeden sevmediğimiz, yani daha açıkçası sevmediğimiz kişiler için bile düşünce özgürlüğüne karşı yani durmamız gerekiyorsa benim edebiyatçı olarak beğenip beğenmeyenlerin de aynı dürüstlüğü göstermesini bekliyorum. Çünkü ben olsam yapardım. Yazdıklarını beğenmediğim ya da sevmediğim bir yazar olsa dahi onun bir intihal duyurusu ya da davası varsa önce merak eder, sonra yanında durmaya özen gösterirdim. Çünkü bu Türkiye gibi fikir hırsızlığını soyut bulduğu için olabilir, ne var ki bunda diye alıştırılmış kültürlerin çok büyük yaralarından biri. Bu bugün bana yapılır. Daha önce bir yığın yazara yapıldı, biliyoruz hepimiz. Ama kanıtlanması çok zor bir konu olduğu için insanlar üzerine gidemiyor. O nedenle bunu hem kendim için, Buket Uzuner'in bir romanı diye, tabii ki bir haksızlığa uğramanın öfkesiyle yapıyorum. Ama aynı zamanda eğer bu davayı kazanırsam, ki kazanma ihtimalimin yüksek olduğunu ben biliyorum.
Evet.
Kitabı yazdığım için biliyorum. O zaman bu bir emsal olacak. Benden sonra genç yazarlar diyecekler ki bakın bu 2020 yılında Buket Uzuner'in başına gelmişti. Ona emsal gösterecekler ve böylece fikir hırsızlığı yapmaya yeltenenler biraz daha çekinecekler diye umuyorum. Hikayem bu.
Ya efendim, aslında hani ben o seriyi sizinle gene radyoda konuştuğumuzu hatırlıyorum. Evet. Çevre Hareketi'ni, romanlarınızı ve siz o zaman demiştiniz ki bir diziye dönüşme ihtimali var. Uluslararası bir prodüksiyon.
Evet.
Yani belli ki sizinle bir temasa geçildi. Sonra ne oldu da iş bu noktaya geldi? Bambaşka bir şeyler. Bir de hani Türk dizileri, Türk dizicileri bunu çok rahat yapıyorlar da koskoca platform bunu sorup soruşturmadan yapıyor olamaz diye düşünüyor insan.
Ya aslında kendi içinde de bir polisiye roman olacak bir şey başıma geldi. Aslında şöyle düşünüyorum, Aziz Nesin'e atfedilen bir hikaye vardır. O yurt dışındayken, hı hı, onu çok seven Sovyetler Birliği, o zaman Rusya'dan bir yazar geliyor. Diyor ya, aslında gerçek de olabilir. O onu beklerken Türkiye'de yaşadığı ve Türkiye'deki bizim günlük hayatta normal saydığımız trajikomik olaylar başına gelince ben artık onunla tanışmak istemiyorum, bakıp bakıp yazıyormuş deyip okumayı terk ettiği söylenir. Tabii güleriz işte ağlanacak halimizde, delirmemek için herhalde bunu yapıyoruz. Benim hikayem de öyle yani. Dizi çekimine başlandığında, ki benim bundan hiçbir haberim ve dahlim yok, Atiye diye bir diziyi çekmeye karar veren ve 2019 UNESCO'nun Göbekli Tepe yılı ilan edildiği için çok Turizm Bakanlığı'ndan herhalde katkıları aldıklarını düşündüğüm, bilmediğim için de ne güzel yani, bir hiç adını duymadığım bir kadın yazarın ilk romanından, işte hem de sevdiğim oyuncuların, çok değer verdiğim oyuncuların, hı hı, oynadığı bir dizi çekiliyor. Önce bunu bir Türk şirket yapıyor. Prodüksiyon şirketi, yani Netflix ikinci dereceden işini.
Doğru.
O yüzden benim sıkıntım bu Türkiye'deki şirketle ilgili. Şimdi buraya kadar da Yani roman böyle başlasa, diyelim ki polisiye bir roman. Bir yazar da kendi dörtlemesini, Defne Kavan'ın Maceraları adlı dörtlemesini yazmaktadır o sırada. Fakat o prodüksiyon şirketinden bir prodüktör beni arıyor. O yazarı arayıp diyor ki sizin Defne Kavan'ın Maceralarını Netflix dizisi yapmak istiyorum diyor. Ben de araştırıyorum tabii, yani ne kadar araştırabilirim işte. Background'una, geçmişine bakıyorum. Son derece beyefendi, güvenilir, iyi işler yapmış. Genç bir adam, demokrat bir adam. Bir de bir kadının, kadın dizisi yapmak istiyorum. Kadın kahramanlarınız var diye. Ayrıca bir de biz kadın yazarların veya kadın gazetecilerin, bütün kadınların hoşuna gidecek de bir zeytin dalıyla geliyor. Kim buna kapılmaz? Bunu basına açıklayabilir miyim diyorum. Elbette diyor. 8 ay buluşuyoruz biz bu arkadaş.
Uf, o kadar.
8 ay evet, senaryoyu şöyle yapalım böyle yapalım deniyor. Bu arada tabii ben diziden hiçbir haberim yok. Dizi çekiliyor orada. Niye haberim olsun, beni ilgilendirmiyor. Fakat Aralık ayında Kıbrıs'ta bir çevre, kadın ve edebiyat konularında bir konferansa çağrılmıştım. O konferansın otel odama döndüğümde kıyamet kopuyor. Bir açıyorum telefonumda sosyal medya bağlantıları, yüzlerce okur mektubu. Hemen hemen hiçbiriyle de tanışık değilim ama biliyorsun yani böyle bir şansım var. Tabii. Benim. Okurlarla hakikaten çok sahici bir bağlantım var. Hepsi bana Türkiye'nin değişik yerlerinden diyorlar ki bu akşam böyle bir dizi başladı ve Defne Kavan'ın Maceraları bize onu hatırlatıyor. Siz acaba danışmanı mısınız? Adınızı görmedik. Ben anlayamadım ne olduğunu. O kadar şaşırdım ki prodüktörü aradığımda benim de içimde böyle bir his vardı ama sonlara doğru değişecek gibi. Ben de hepsi tabii dava dosyasına konmuş. Bir takım cümleler, yani akla hayale gelmeyecek cümleler. Tabii insan en önce çok aldatılmış hissediyor.
Doğru.
Ama bu yüzden, yani bu tür insanlar yüzünden de karşımda, yani şimdi seninle konuşuyoruz, birbirimize bir kredi veriyoruz sözlerimizin doğruluğuna. Bundan vazgeçmeyeceğim. Benim hayat felsefelerimden birisi bu. Yani kötü niyetli insanlar için ben de karşıma gelen herkese önce kötü diye bakmayacağım. Bu benim ilkelerimden birisi. Her neyse, sonunda bu yazışmalar, ben şaşkınlıkla devam ederken ne oluyor ne bitiyor diye, merak etmeyin biz dizimize devam edeceğiz şeklinde bir tuhaf bir yöne doğru kaydı.
Allah Allah.
Evet, ve ben ne yapacağımı bilmedim gerçekten. Onun üzerine yapılabilecek en akıllı iş bu Atiye dizisine etkin kaynağı olan adaptasyon değil, yalnız bu çok ilginç. Adaptasyonda birebir biliyorsunuz bir eseri adapte ediyorsunuz filme. Bir de Inspired By diye daha görece yeni
ilham alınmış
bir yöntem var. Evet, ilham alınan eser. Yani temelinde ondan ilham alınıyor ama her şeyle oynanabiliyor. Bu esere Dünyanın Uyanışı adlı romandan esinlenilmiş deniyor. Ben o kitabı gittim satın aldım. Ondan sonra diziyi iki kere izledim. Yani çok sevdiğim bir dizi değil. Onun için zor oldu bana. Bir de acı verdi. Çünkü yani Toprak romanında Defne Kaman işte Hitit kalıntıları için Çorum'a gidiyor. Tarihi eser kaçakçılığı, kayboluyor. Onu köpeklerle jandarma arıyor. Benzer şeyler var. Hani öyle güzel yapmışlar ki. Ya olabilir mi, olamaz mı diyorsunuz. Fakat esin veren kitabı okuduğumda oradaki Atiye ile dizideki Atiye'nin arasında hiçbir ilişki yok. Çünkü o romanda Şengül Boybaş'ın yazdığı o romanda ve her zaman altını çiziyorum, bu yazarla benim hiçbir sıkıntım yok. O kitapla da bir sorunum yok. Oradaki Atiye Yozgat'ın bir köyünde evlat edinilmiş bir kız. Orada büyüyor, bir köyde büyüyor ve İstanbul'a gelip beyaz yakalı olarak çalışıyor. Yani İstanbullu bir kız değil. Ailesi yok. Anneannesi yok. Ki bunlar çok önemli figürler. Tabii. Ama
dizinin ana aksında var. Doğru. Yani oradan biraz alıp ama ana gövdeyi sizinkinden çalıp oraya yapıştırıp bir şeyler yapmaya çalışmışlar belli ki. Öyle gözüküyor.
Karakterleri almışlar. Yani Bunu daha sonra bilirkişi ile de beraber çalıştık. Zaten bilirkişi raporu hazırlanması gerekiyormuş. Yani bu 7-8 ayımızı aldı. Tabii araya korona girdiği için önceliklerimiz değişti. Fakat hep kendime şunu sordum. Yani vazgeçip susmalı mıyım?
Hayır.
Bir de çok sorunların olduğu bir dönem. Hem Türkiye'nin çok sorunu var, hem korona var bütün dünyada. Acaba bu böyle ekstra bir şey mi? Ama öyle değil. Yani haklarımızdan bu kadar kolay vazgeçmemeliyiz.
Tabii.
Bir de burada tek başıma yani bu işe girmemde biraz endişeliydim. Fakat o kadar büyük destek gördüm ki şu anda senin de yaptığın şey çok büyük bir destek.
Bu çok büyük emek. Yani yıllarınızı veriyorsunuz siz buna ve bu kadar ucuz olmamalı yani.
Bir şey Defne Kaman bir dörtleme olduğu için 2010'ların başı 2008'lerde başladığım bir kitap. Ve bir eseri meydana getiren omurgası karakterleri ve mekanıdır. Bu çok önemli. Onu çıkarırsak hep örneği veriyorum ama bayılıyorum o örneğe. Yani İnce Mehmet'in yerine Kuyucaklı Yusuf ya da ne bileyim işte Orhan Pamuk'un Kara Kitabı'ndaki Galip'i koyalım, gazeteci Galip. Başka roman olur onlar. Aynı şey Hamlet, Shakespeare'in eserlerinde yapılabilir. Adalet Ağaoğlu'nun eserlerindeki kadınları değiştirin. Virginia Woolf kimi karakterdir önemli olan. Aile içinde de öyle. Yani halamız çok güçlü bir karakterse onu değiştirin. O hayat değişir, o çocuğa katkısı falan.
Doğru.
O yüzden bir eserin ana karakterlerini alıp başka bir esere oturttuğunuzda intihal yapmış oluyorsunuz. Ve çok zor kanıtlanır gibi görülse de öyle bir bilirkişi raporu hazırladık ki avukatım da bu konuda 5000'den fazla telif hakkı davasını kazanmış bir avukat Abdullah Egeli. O yüzden bu defa herhalde yeter diyeceğiz Türkiye'de bu intihal meselesini. Çok da üzücü bir şey yani.
Evet.
Bu kadar hani hoşlanılan Netflix'te kaç tane Türkiye dizi yaptı ki?
Değil mi?
Bu açıdan üzülüyorum ama üzüldüğüm için geri çekilmek de benim tabiatıma uygun değil.
Gerekeni yapmalılar.
Haklı
bence.
Olan kazansın. Buna yürekten inanıyorum ve haklı olduğumu biliyorum. Çünkü 15 yıldır ben o karakterlerle yaşıyorum. Baktığımda mesela kitapta anneannesi yok Atiye'nin. Ama dizide Defne Kaman'ın anneannesiyle beraber izliyor. Bunu sadece ben görmüyorum. Yani sosyal medyaya tabii baktığınızda
herkes görüyor.
Söylüyor.
Peki, bol şans, çok teşekkürler. Hikayenin detayını da böylelikle öğrenmiş olduk. Hala okumadıysanız da okumak için güzel bir fırsat. Ama bu bir hukuk mücadelesi, fikir hakları mücadelesi ve sevgili Buket Uzuner'in sonuna kadar da yanındayız. Çok teşekkür ederiz efendim yayınımıza katıldığınız için.
Teşekkür ederim
desteğiniz
için. İyi yayınlar.
Çok sağ olun. Dediği gibi hani büyük prodüksiyon şirketi de bunun hakkını versin. Belli ki bir yerden bir şey apartıp bir yere eklemeyi çok kolay yapıyorlar. Ve Türk televizyonlarında da bunun herhangi bir kaydı kuydu tutulmuyor. Epey bir uğraştan sonra Tel Aviv'den sevgili Rafael Sadi telefon attığımıza çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katıldığınız için. Rafael Bey beni duyabildi mi? Ah, gitti mi gene? Eyvahlar olsun. Bir daha bir deneyelim bakalım sevgili Rafael Sadi ile bu yüzyılın anlaşması meselesi. Bir de İsrail gördüğümüz kadarıyla bir toplu kapanmaya tekrar gidiyor. Biz burada birkaç vakayla artık hani kendi kendimize çok sağlıkçılarımıza eziyet etmeden idare etmek istiyoruz ama İsrail öyle yapmıyor. Belli ki bir 15 günlük veya 3 haftalık tekrar karantinaya girecek. Hem bu hem İsrail'in iddia edildiği gibi Amerikan siyaseti üzerindeki etkisi, geçen hafta imzalanan, önceki hafta imzalanan bu Bahreyn Birleşik Arap Emirlikleri anlaşmasının bu hafta devamının geleceğine dair bazı rivayetler var. Başka Arap ülkeleri de ya da Afrika ülkeleri de bu çarka katılacak diye. Denedik bir daha deniyoruz, hala deniyoruz. Bakalım sevgili Rafael Bey, bir daha arıyoruz bakalım. Duyabiliyor bizi muhtemelen Rafael Bey ama bir daha arıyorum diye mesaj yazıyorum. Bir daha arıyoruz. Galiba şimdi hatta. Oldu mu? Deniyoruz bakalım. Heh, bağlanmak üzere sevgili Rafael Saat. İsrail'de bir teknoloji devine bağlanmak da hani bu işin şakası olsun ne diyelim. Her zaman her şekilde dijital teknolojinin en iyi olduğu ülkelerden birisi. Bazen Türkiye'den telefonla konuşmak ciddi şekilde zor oluyor. Rafael Bey bu sefer sesinizi duyabiliyor muyuz bakalım?
Alo.
Hah, gayet güzel ama arkada radyo açık galiba. İsterseniz kapatın da efendim şey yapmasın yankı.
Kapatıyorum.
Süper, harika. Sesinizi evet, duyuyoruz. Buyurun. Çok nihayet. Teşekkürler. Nihayet hani şükür kavuşturana diyelim. Nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolunda mı?
Allah'a şükür. Evlerde kapalıyız. Hani kapatmaya gidiyor dediniz ya, gittik bile.
Gittiniz bile. Ne oluyor efendim? Tam kapatma mı? Yani büyük şehir kapatması mı? Her yer mi kapalı? Ne oluyor? Kurallar
sizin için. Bütün yani genel bir kapatma. Önce cuma akşamından itibaren iki haftalık bir kapatma kararı alındı. Şimdi bu kapatma kararının ne olduğunu ne olmadığını birazdan izah edeceğim. Aslında bir espri de var işin içinde. Şöyle ki, İsrail'de şu anda esas tehlikeli olan yapılan testlerin sonucundaki pozitif, yani vaka sayısının oranının yüksek olmasıdır tehlikeli olan. Yani geçen haftanın sonuna kadar İşte her 100 kişiden 8 veya 9 kişisi virüs kapmış durumdaydı. Dünkü son tespitlere göre bu oran 12.6'ya yükseldi. Yani %50 gibi bir artış, yani virüse yakalanma, yapışma durumu artmış durumda. Tabii bu arada insanları paniğe götüren başka bir ince ayrıntı da var. 10 binlerde başlayan test sayısı dün 66 bine çıktı. 66 bin olunca da yakalanan sayısı, pozitif hasta sayısı, aslında hasta değiller hepsi.
Sadece virüs yakalanmış olan
kişi sayısı 8 bine çıktı. Bu endişe ettirici ama yani başka ülkelere baktığımızda daha iyi değil, daha kötü değil ama tedbirlerini almak lazım. Bunun için genel kapatmaya karar verdiler. Peki kapatma derken genel kapatma da var işin içinde.
Evet.
Şöyle ki, İsrail'de şu anda esas tehlikeli olan yapılan testlerin sonucundaki pozitif, yani vaka sayısının oranının yüksek olmasıdır tehlikeli olan. Yani geçen haftanın sonuna kadar işte her 100 kişiden 8 veya 9 kişisi virüs kapmış durumdaydı. Dünkü son tespitlere göre bu oran 12.6'ya yükseldi. Yani %50 gibi bir artış, yani virüse yakalanma, yapışma durumu artmış durumda.
Peki.
Tabii bu arada insanları paniğe götüren başka bir ince ayrıntı da var. 10 binlerde başlayan test sayısı dün 66 bine çıktı. 66 bin olunca da yakalanan sayısı, pozitif hasta sayısı, aslında hasta değiller hepsi.
Evet.
Virüs yakalanmış olan.
Galiba Rafael'i kaybettik yayınımızdan, bakalım. Bir daha bir deneyebilir miyiz bilmiyorum ama muhtemelen bu saatten sonra bir daha sevgili Rafael Saadi'den özür diliyorum. Normalde bu kadar teknolojik sıkıntı yaşamamız gerekir ama belli ki İsrail'de hatlar da yoğun. Herkes kapalı olduğu için şeyde aramak, ulaşmak da çok mümkün olmuyor. Ben sizlerden de özür dileyeceğim. Dinleyicilerimizden de, sevgili Rafael Saadi'den de inşallah daha rahat zamanlarda tekrar görüşürüz. Geçelim bu haftanın diğer fırtına koparan konusu. Rıdvan Dilmen pazartesi akşamı bir televizyon programında, NTV'nin bir yayınında bir döneme dair tabiri caizse eteğindeki bütün taşları döktü. Spor basınını FETÖ ile işbirliğinden bir yığın başka şeye kadar topa tuttu. Bazı isimler o yayın devam ederken başka kanallardaki tartışmalar nedeniyle yayınlarını terk etti. Ersin Düzen'in maaşı, TRT'den aldığı paralar tartışma konusu oldu. Fatih Altaylı'yla Ercan Taner garip bir şekilde yanlış anladılar birbirlerini. Yani tam kaotik bir ilginç bir geceydi yani. Ne olduğunu tam çözemediğimiz ama galiba şimdi birazcık daha berraklaştıracağız. Yıllarca futbol ve spor, ama sadece futbol değil, spor yazan, şimdi de çok güzel şeyler yapan sevgili Bağış Erten telefon attığımızda. Çok teşekkürler Bağış, yayınımıza katıldığın için.
Hem de bugün özel yayına katılmak benim için bir şeref.
İnşallah daha güzel, daha farklı yayınlarda yaparız yine radyomuzda. Uzun bir, kısa bir ara diyelim, böyle bir ara mola alalım diyelim. Şimdi ne oldu? Yani Rıdvan'ı anlayanlar ve anlamayanlar şeklinde ikiye düşüyor. Sizin için herhalde her şey, biz biliyorduk ki zaten ne anlatıyor ki falan diyorsunuz ama bu zamanlamayla bunların ortaya çıkması bir şeyin gerçekten değişeceğine mi işaret? İşte savcılar harekete geçsin, herkes hesap versin. Pek olmuyor genelde spor basında, futbol basında böyle şeyler. Spor basını demeyelim. Çünkü siz bir ayrı alan ve temiz bir alan açıyorsunuz şu anda aslında.
Çok teşekkür ederim, sağ olun. Sonunda söyleyeceğim, başta söyleyeyim, hiçbir şey olmayacak.
Ay eyvah.
Yani burada telefon bağlantısını kesip devam edebiliriz.
Ay yok yok lütfen. Niye hiçbir şey olmayacak? O kadar dedikodu. Herkes birbirine girdin.
Bence şu, ilginç olan şu. Aslında ne dediği çok net bir şekilde söyledi Rıdvan Hoca. Ve aslında ne demek istediği falan gibi bir şeye de gerek kalmayacak bildirilikte. Ama hepimizin aklında şu soruları var. Neden şimdi?
Evet.
Neden bu insanlar? Ne oluyor? Yani bunlar, çünkü Türkiye'de tersine bir kural var ya, bir şeyleri söylememe. Yani off the record memleket tarihi on the record memleket tarihinden daha uzun.
Doğru.
Ve herkesin ya o adamı bilmez miyiz onlar falan filan diye konuştuğu şeyler bunlar. Ve dediğiniz çok doğru. Biz duyduğumuzda Rıdvan Hoca'ya bak her şeyi anlatıyor dedik. Ama hiçbir şey bu buymuş demedik. Yani asıl problem burada neden oldu da, yani asıl sorulması gereken soru neden oldu da Rıdvan Hoca sinirlendi ve bir amok koşucusu gibi herkesin ilkini pazara çıkardı. Bence ne olursa olsun bu bir güç savaşı. Bunu hiç unutmayalım her şekilde. Rıdvan Hoca da Türkiye'de futbolun yönetiminde çok etkin, önemli bir insan. Etkin, önemli bir insan olması sorun mu? Bir açıdan değil. Yani milli takımda oynamış, Fenerbahçe'de oynamış. Bu kadar önemli bir yorumcunun Türkiye'de futbol üzerine verilen kararlarda etkin olması, başkalarının kararlar üzerinde etkin olmasından daha iyi olabilir şu anda yönetenlerden. Ama bu bir resmi görev değil. Bu bir tanımlı bir şey değil. Türkiye'deki her şey ilişkiler üzerinden, ilişkiler içinden gidiyor. Rıdvan Hoca'nın da Türkiye'deki iktidar yapıları içinde derin ilişkileri var. Hatta direkt Recep Tayyip Erdoğan'a bağlantı kurabilen ender insanlardan biri.
Doğru.
Öyle olduğu için futbola dair kararları veriyor. Ama nasıl ki ben burada şunun kokusunu, daha doğrusu ucunu görmekten mutluyum. Futbolun hayatı yansıtırken bir Luna Park aynası gibi yansıtması gibi bir şey var. Yani aslında var olanları böyle bir garip halde görüyoruz. Ama aslında var olanları gösteriyor. Siyasette tartışamadığımız bir şey var ya. İşte pelikancılar, avrasyacılar, ne olduğunu anlamadığımız cepheleşmeler.
Evet.
Burada onun... Futbolda bu çoktan var. Ve Rıdvan Hoca böyle takır takır takır takır cepheleri saydı sadece. Burada bunlar var dedi. Bunlar bu şekilde yönlendiriyor dedi. Ben de buradayım dedi. Gücü yetene. Buyurun er meydana. Yani burada biraz akıllı olun. Üstünüze gidersem dağıtırım gibi bir şeydi bence. Asla ve asla savcılar göreve çağrılacak. Şey olacak. Bunlar olmayacak. Bunlar hep bir koz olur. Herkesin bildiği şeyler. Herkesin söylemediği şeyler. Söylerim de dedi Rıdvan Hoca. Rıdvan Hoca ne yaptın? Sen bütün bu ilişkileri deşifre ettin. Ve bu yüzden doğru bir şey yapmadım. Pasifleş. B. Rıdvan Hoca haklısın. Bu adamlar pasifleşsin. C. Savcılar. En düşük ihtimal savcılar.
Peki Rıdvan Hoca'nın aslında gerçekten biraz da ateş altındaki federasyon başkanlığına talip olduğu, hırpalanan Nihat Özdemir'in yerine gelmeyi istediği ve bunu belki de talep ettiği de söyleniyor. Buna katılır mısın Bağış?
Bence futbolu yönetmek istiyor. Futbolu yönetmek için oturulması gereken koltuk Futbol Federasyonu Başkanlığı değil Türkiye'de uzun bir süredir. Futbol Federasyonu Başkanlığı çok oturmaya mutlu eden, oturanları da mutlu eden bir yer olmaktan çıktı. Çünkü çok etkili ve yetkili değil, kararlar başka yerlerden alınıyor. O yüzden o onu bildiği için çok federasyon başkanlığı da oynamıyor. Bir de hakkını yemeyelim. Aslında söylediği ilişkiler, söylediği insanlar gerçekten bu kokuşmuşluğa yakın insanlar. Kusura bakmasınlar.
Peki.
Zaten hani şey gibi biz, hani bak o da oydu, o da oydu, bu da bu zaten falan filan diye izliyoruz.
Birazcık para ağını konuşuyoruz. Bir de o arkasından hani Aziz Yıldırım doğru söyledi, az bile söyledi. Bir de baronlar var filan, böyle bir hani o söylediğin saflaşmayı biraz da galiba büyüterek devam ettirmek istiyor Sayın Yıldırım. Ben yıllar önce Sayın Erman Taroğlu'nda böyle bir kere bir patladığını hatırlıyorum. Murat Birsel'in bir yayınında 20 yıl falan oldu herhalde, NTV'deydi böyle bir akşam. Acayip şeyler söyledi, sonra ertesi gün Allah ne, hoca ne dedi ya falan diye 3 gün tartıştık, sonra kayboldu gitti. Erman Hoca'ya sorsak muhtemelen hatırlamayabilir bile bu olayı ama şimdi...
İşte futbolun en acı yanı bu. Söylediğiniz şey. Yani bu 20 senedir çeşitli dönemlerde bir Yılmaz Vural çıktı, ben şike yaptım dedi. Bir futbolcu çıktı, ben şike yaptım dedi. Ondan sonra sönümlendi gitti. Yani aynı adamları bir daha sorduğunuzda ya o gün öyle dedik ama falan dediler. Ya da birisi dedi ki siyaset şurada girdi şunu yaptı dedi. Yani futbolun en büyük problemi bir hukuksuzluk alanı olarak tanımlanmış olması. Türkiye'yi hukuksuz olarak tanımlıyoruz ya.
Evet.
O hukuksuz alanı 10-15 yıl oldu. Ve güç ilişkilerinin her yere nüfuz ettiği, emek sahiplerinin sömürüldüğü, futbola giren paranın 3 liranın 1 lirasının kesinlikle yolsuzluğa gittiğine emin olduğumuz.
O kadar büyük bir para.
Son derece çok net, son derece karanlık ilişkilerle dolu. Aklı selim gibi gelenlerin aklını çok kısa sürede kaybettiği. Çünkü başka türlü var olamadıkları. Ya ben bir yazı yazmıştım Aziz Yıldırım'la ilgili. 2011 3 Temmuz sürecinde. Yani pek çok, şu anda pek çok komplo, FETÖ bağlantısını kabul ederek söylüyorum. Ama o zaman da aynı şeyi söylemiştim. Sonuçta bir Star Wars metaforu kullanırsak Anakin Skywalker'dan Darth Vader'a dönüşme dönemi.
Çok fena.
Yani herkes...
İstemeden de olsa mecbur kalıyorlar, öyle mi bu çarkı?
Bu tornadan geçiyor herkes. Yani Pir Sultan'ın Hızır Paşa'ya dediği gibi bozuk düzen sağlam çak tutmuyor. Ve her bozuk düzene giren o bozuk düzenin parçası oluyor. Neyi değiştirmek isterse istesin. Çok temel bir hamle yapılmadıkça... Türkiye'de futbolun yönetim biçimi baştan aşağıyı değiştirilmedikçe, ki değiştirilmeyecek çünkü büyük bir rant kapısı var. Yani bu rantın kesilmesi lazım. Herkesin rantı var. Yani siyasal rant var, sosyal rant var. Yani ekonomi kalkılıyor, belediye kalkılıyor. Bir takım insanlar çok büyük paralar dönüp zengin oluyorlar. Dışarıya paralar kaçıyor. Büyük kitleler var. Popüler kültür olduğu için siyasetin çok büyük bir naması var. Ve bu karambolde ortaya çıkan şey çok şekilsiz ve biçimsiz bir şey oldu. O yüzden de kimse futbolu o kadar eskisi kadar sevmiyor.
Peki ama bütün bu pandemi sürecinde işte paralar azaldı, kulüpler sıkıntıda. Bu da bir fırsat değil mi bu temizlenme, düzeltme, yeniden kökten yapıyı değiştirmek için?
Çok iyi bir fırsat. Ben de tam da bunu, ne güzel söyledin. Hakikaten insan bunu bahane etmezmiş de ne güzel diye düşünüyorum.
Ha.
Ama koca UEFA bile çıkıyor diyor ki ya finansal fair play kurallarını o zaman biraz gevşetsek mi bu pandemi koşullarında? Biraz borçlansa mı bu gariban kulüpler diyor. Ve biz böyle temizlenme bekliyoruz. Vergi affı konuşuluyor. Yani temizliğin başı vergi affı değil ki.
Doğru. Daha sakin ve akıllıca yönetilemiyor değil mi? Onun için hani Sayın Ali Koç'un Fenerbahçe'nin başına gelmesi, herkes bir kurumsallık gelecek. Herkes...
Olmuyor işte. Yani çünkü bir objektif zorluk var. Yani Ali Koç bile olsanız bir süre sonra gönül bağıyla bağlandığınız için duygusal akıl, rasyonel aklı yeniyor.
Yeniyor.
Bir de o subjektif zorluklar var. Düzen çok kötü kurulmuş. Bu düzen içinde oynama kurallarını oynamazsanız mağdur oluyorsunuz. O düzene dönmeniz lazım.
Çok korkutucu. Yani hakikaten milyonların gönlünü verdiği, belki de bu ülkenin gerçekten tek eğlencesi olan futbolda bu hep... Konuştuğumuz hiçbir şeyin düzelmeyeceği şeklinde bir insan kötü
maalesef,
şey düşünüyor.
Maalesef çok karamsarım ben de. Tek tesellim şu, futbol olan ilginin azalması. Çok aşırı bir ilgi topluyor futbol.
Evet.
Bu ilgi birazcık azalır. Başka sporlar birazcık palazlanırsa sağlıklı alanlar futbolu da iyileştirir. Çünkü tek rant alanı olmaktan çıkar. Değişik spor alanları da insanların keyfini, zevkini çeler. Öyle olunca da bir ortak zemin yaratılır.
Peki burada da bir de yayıncılık anlamında da değişiklik görüyoruz. İşte Sokrates gibi güzel yayınlar, onun televizyon ve internet versiyonu. Bu ana akım ve büyük yayıncı şeyinden kurtarabilme şansımız var mı futbolu dominansını?
Yok, futbolu yok.
Ha.
Büyük futbolu yok. Hiçbir şekilde olabileceğini de zannetmiyorum. Puşkaş'ın çok güzel bir lafı var. Az para, az futbol. Çok para, büyük yolsuzluk. Denklem bu diyor. Yani çok para çok yolsuzluk, az para az futbol. Yani bu denklem olduğu sürece de hep büyük kodoman çok büyük rakamlar dönecek. O büyük rakamları da çıkmayacak. Ama medyayı kurtaracak olan şey en azından ana akım medyanın bu kadar kötü olması sayesinde daha akıllı, daha rasyonel bir medyanın gelişme ihtiyacı şansı giderek yükselecek. Çünkü kendi kara delik gibi kendi kendini yiyor.
Yiyor, çok fena değil mi? Belki de bundan yeni ve parlak güzel bir şey çıkar.
Amin.
Bizim kuşak.
Karadeniz'den ve bir yeni bir patlama olur falan bir şey çıkar.
Big Bang Theory. Çok çok teşekkürler. Çok güzel işler yapıyorsunuz Bağış. Kolay aman gelsin.
Böyle çok sevgiler.
Çok sevgiler tekrar. Teşekkürler. Futbol konusunda da bütün o tartışmaları, o onu alıyor, bu bunu yiyor dedikoduları işte böylesine yorumlamış olduk. Tekrar sevgili Rafael Sadi'ye buradan selam gönderelim. Bir gün artık gelsin de stüdyomuzda konuk olsun veya uzaktan böyle Skype'la falan alalım. Çünkü teknolojinin göbeğindeki İsrail'e bağlanamıyor olmak çok garip geliyor bana. Hepinize çok teşekkür ediyorum bu yolculukta bana eşlik ettiğiniz için. Dediğimiz gibi bu veda değil. Şimdilik bir ara alıyoruz. Birazcık müsaadenizi istiyoruz. Biraz akademik çalışma yapacağız. Birazcık televizyon vesaire başka işler yapacağız. Ama gönlümüz hep Sputnik'te, hep RSFM'de. Siz de lütfen radyolarınızın, arabalarınızdaki radyo ayarınızı hep RSFM'de tutun. Haberi buradan alın, müziği bizde dinleyin. Yine görüşeceğiz. Hoşçakalın. Bu aylarda genelde Türkiye şöyle hafiften gevşer, biraz rahatlardı. Siyasilerimiz de yavaştan tatile falan giderdi ama şimdilik öyle bir şey olmayacak gibi.
Bilgiyi, eğitimi her tarafa yaymak için dünyada cahil insan bırakmayacak bir hale gelmek için de kullanabilirsiniz. Bu saçma sapan komplo teorilerini, aşı karşıtlığını, yalanları yaymak için, işte trolleri beslemek için de kullanabilirsiniz.
Sanırım son zamanlarda korkulmak, sevilmekten iyi bir siyaset anlayışı benimsenmeye çalışılıyor. Fakat hiçbir zaman korkutularak yönetilmek sonucunda başarılı kimse yıkılmadı.
Ahu Özgürk'le fotoğrafın tamamı her cumartesi saat 14'te RSFM'de.